Ayrım 4. Dişi Kurdun Rüyaları. Cengiz Aytmatov. Sayfa 32. Birden gök gürlemesini andıran sesleriyle helikopterler çıka geldi. Bu defa alçaktan ve çok hızlı uçuyor, dosdoğru Sayga sürüsünün üzerine geliyorlardı. Bu canavarların üzerlerine doğru gelmesi onları şaşkına çevirdi ve bozgun halinde kaçmaya başladılar. Olay baş döndürücü bir hızla gelişiyordu. Yüzlerce Sayga paniğe kapılarak sürü başlarına bakmadan ve hangi yöne gideceklerini bilemeden rastgele koşuyordu. Kimseye zarar vermeyen bu hayvanların gökten gelen bir hücuma karşı koyacak halleri yoktu. Helikopterler istedikleri paniğe yol açtıktan sonra alçak uçuşla Saygaları yakınlardaki başka bir sürüye doğru sürdüler. Sonra bunları da sürüden sürüye koşturarak birleştirdiler. Şimdi önlerinde gittikçe büyüyen dalgalar halindeydi şaşkın Saygalar. Sakinlerinin üzerine çöken böyle bir felaketi o güne kadar hiç görmeyen Mujunkun bozkırı cehenneme dönmüştü. Yalnız Saygalar değildi felakete uğrayan. Onların ayrılmaz yoldaşları ve aynı zamanda ebedi düşmanları da aynı durumdaydı. Akbar ve ailesi helikopterlerin baskını ile karşılaşır karşılaşmaz önce otların arasına sindiler, sonra korkuya kapılarak bu lanetlenmiş yerden olabildiği kadar uzaklaşmak için fırladılar. Kurtulmak için çok uzaklara kaçmalı, tehlikeden koruyan bir sığınak bulmalıydılar. Ama kaderleri başkaymış. Hücum noktasını henüz terk etmişlerdi ki korkunç bir gürültü ile yer sarsıldı. Sayısız denecek kadar çok Sayga onların peşinden bulut gibi, fırtına gibi ve korkunç bir hızla geliyordu. Helikopterler sürüyordu onları bu yöne. Kurtlar uzaklaşacak zamanı bulamadılar. Bir an durmaları, mahvolmaları için yeterdi. Korkunç bir hızla peşlerinden akan o kalabalığın ayakları altında ezilir giderlerdi. Hiç kimse durduramazdı o hızla koşan Saygaları. Yalnız korkunun uyardığı bir refleks onları bir anda ezilip yok olmaktan kurtardı. Koşmaktan vazgeçip yavaşlamak yerine hızlarını arttırmışlardı. Böylece bu çılgın yarışın içinde buldular kendilerini. Akıl alacak bir şey değildi bu. Çünkü avlayanla avlanan, kurtlarla onların az önce parçalamak için üzerlerine atıldıkları Saygalar birleşmişlerdi. Şimdi hepsini tehdit eden o korkunç tehlikeden yan yana kaçıyorlardı ve bu acımasız kader karşısında eşit durumdaydılar. Mujunkun bozkırı o güne kadar en büyük yangınlarda bile kurtlarla geyiklerin böyle yan yana tek sürü halinde kaçtıklarını hiç görmemişti. Akbar birkaç defa fırlayıp o büyük dalganın dışına çıkmak istedi ama çıkamadı. Azıcık geride kalacak olsa etrafını dolduran Saygaların ayakları altında ezilecekti. Bu Malmström burgacında kurtlar az çok gruplarını koruyorlardı ve ana kurt göz ucuyla korkudan gözleri fırlamış yavrularının sürünün içinde koşmaya devam ettiklerini görüyordu. Onları takipte en çok zorlanan, güçlük çeken gözdeydi ve her geçen dakika gücünü iyice yitiriyordu. Kocabaş ve hızlının yanında taş çaynar koşuyordu. Mujunkun'un bıçkını bütün bozkıra dehşet salan taş çaynar da panik içindeydi. Dişi kurdun hayalleri sönüp gidiyordu. Daha ilk avlanmada Saygalarla birlikte onlar da kaçıyor, sele kapılmış çöpler gibi akıp gidiyorlardı. Önce gözde can verdi, gücünü yitirip düşünce korkunç bir çığlık attı, sonra bu çığlık toprağı döven binlerce toynak altında boğulup gitti. Hayvanları süren helikopterler sürünün iki yanında uçarak telsizle haberleşiyor, işlerini ustaca yapıyorlardı. Sürünün dağılmasını önlüyor, gittikçe artan bir çılgınlıkla daha hızla koşmaya mecbur ediyorlardı. Aşağıda dinleyicileri kulaklarına geçirmiş görevler durmadan konuşuyorlardı.
''20 yarıyorum, 20, 20 duyuyor musun? Biraz daha sür aynı yöne, haydi sür.''
Pilotlar karlı bozkırda kudurmuş dalgalar gibi akan geyikleri çok iyi görüyor ve aşağıdakilere cevap veriyorlardı.
''Alo 20, 20 konuşuyor, tam gaz gidiyorum. Hey şuraya bakın, sürüde kurtlar da var.'' ''Ne matrak, Haydi yaramazlar, işiniz bitik artık.
Pilotlar neşe içinde hayvanları sürmeye, onları iyice bitkin hale düşürmeye, böylece aldıkları emri yerine getirmeye devam ediyorlardı. Hesapları da doğru çıkmıştı. Saygalar geniş bir düzlüğe çıktıkları zaman avcıların, daha doğrusu kasapların önüne düştüler. Zaten helikopterlerin görevi de buydu. Bu kasaplar açık cipleriyle derhal saygaların içine dalıp makineli tüfekle yaylım ateşini başlattılar. Nişan almaya bile gerek görmeden aralıksız ateş ediyor, ot biçer gibi sıra sıra yere seriyorlardı hayvanları. Peşlerinden gelen römorklu kamyonlardan atlayan adamlar da çok ucuza mal edilen bu bol ürünü vakit geçirmeden devşirmeye başladılar. İşlerini süratle yapan güçlü kuvvetli adamlardı bunlar. Hala canlı olan saygaların işini hemen bitiriyor, bazen koşup yaralıları yakalıyorlardı. Ama hiç durmadan asıl yaptıkları iş onları kanlı bacaklarından tutup römorklara yüklemekti. Korkunç bir manzaraydı. O güne kadar sakin bir hayat yaşamış olan Bozkır, şimdi çok kanlı, çok korkunç bir şekilde kamyonlar dolusu sayga vererek bunun bedelini ödüyordu ilahlara. Katliam devam ediyordu. Cipler yorgun sürünün içine dalıyor, bu araçların geçtiği yerlerin iki yanı yere serilmiş avlarla doluyordu. Terör uç noktasına varmış, kıyamet kopmuştu sanki. Akbar müthiş patlamalardan sağır olmuştu. Bütün dünya sağır olmuştu. Kaos sürüyordu. Sessiz ışınlarını bozkıra salan güneş bile bu çılgın avın kurbanı olmuş gibi selameti kaçışta buluyordu. Mujun kumun üzerinde dolanıp duran helikopterlerin de gürültüsü duyulmuyordu. Onlar sessiz dev çaylaklar gibiydiler gökyüzünde. Katillerin araçlardan yaptıkları yaylım ateş kaçırmıştı sanki onları yükseklere. Saygalar çıldırmış büyük seslerin yok olduğu bir aleme atılıyor, sonra sağır edici kurşunların altında kanlarını akıtarak rölantiye geçmişler gibi usulca yere düşüyorlardı. Dünyanın sonunu andıran bu sessizlikte dişi kurt birden bir insan yüzü gördü. O kadar yakınında ve o kadar korkutucu idi ki az daha kendisini hemen yanından geçen cipin altına atacaktı. Adam ön tarafta oturuyordu ve yüzüne rüzgarlık taktığı için kırmızı mavi renkte görünüyordu. Kara ağzına bir mikrofon dayamış, araçtan biraz öne sarkmış bağırıp duruyordu. Akbar onun ne söylediğini anlayamazdı tabii. Herhalde bu adam avı yönetiyordu. Dişi kurdun kulağı o müthiş gürültüden sağır gibi olmasaydı ve insanların dilini anlasaydı onun şu sözleri kustuğunu duyacaktı. ''Sürünün ortasına değil yanlarına ateş edin, yanlarına ateş edin sersemler!'' Adam vurulup devrilen saygaların sürünün ayakta kalanları tarafından çiğnenip parçalanmasından korkuyordu. Adam birden arabanın çok yakınında ve saygaların arasında bir kurdun koştuğunu, sonra onu başka kurtların da takip ettiğini fark etti. Ani bir hareketle ve kötü bir etki bırakan gür bir sesle bir şeyler söyledikten sonra hoparlörü bırakıp tüfeğini kaptı ve nişan aldı. Akbar çaresizdi. Siperlikli adamın kendine nişan alacağını da anlayamazdı. Bu çılgın koşuda ne uzaklaşabilir ne de olduğu yerde durabilirdi. Adam hala nişan alıyordu ve onu kurtaran da belki bu gecikme oldu. Birden ayakları dibinde bir şey patladı ve yere yuvarlandı ama ezilmemek için hemen kalktı. An kadar kısa bir süre sonra da yavrularının en irisi olan kocabaşın yerden havaya fırladığını, sonra kanlar içinde usulca karnı üzerine düştüğünü, çırpındığını gördü. Kocabaş belki can havliyle bir de çığlık atmıştı ama Akbar onu duyamadı. Yalnız adamın silahını indirip büyük bir kahramanlık yapmış gibi elini havaya kaldırdığını gördü. Dişi kurt yavrusunun cansız vücudu üzerinden atladı ama aynı anda av gürültüsünü yeniden duydu. Artsız aralıksız patlamalar, arabaların keskin klaksonları, insanların haykırışları, can çekişen saygaların hırıltıları, helikopterlerin uğultuları birbirine karışıyordu. Birçok sayga yere yuvarlanıp kalıyor, ayaklarını havaya dikip çırpınıyor, kaçanların soluğu kesiliyor, yürekleri dayanamıyordu artık. Toplayıcılar ellerindeki kocaman bıçaklarla hayvanların boğazını kesiyor ve hayvan son nefesini vermeden kaldırıp kamyona atıyorlardı. Kana bulanan bu adamların görünüşleri de korkunçtu. Keskin bir göz uzaydan dünyamıza baksaydı neler olup bittiğini görür, Mujunkum'u ağlatan, yakıp yıkan, mahveden o av faciasını seyreder. Ama daha sonra olacakları bu tabiat üstü gözlemci bile göremez, anlayamazdı. Katliam kaçan ve kovalayanların enerjilerini tüketmesinden, akşam karanlığının bozkıra çökmesinden sonra durdu. Ama hemen ertesi sabah helikopterler üstlerinden benzin alıp döndükleri zaman tekrar başlayacaktı. Organizatörler bu avı 3-4 gün daha sürdürmek niyetindeydiler. Havadan yapılan gözlemlere göre yöneticilerin el atılmamış mahalli kaynaklar diye adlandırdıkları pek çok sürü vardı. Bunlar Mujunkum'un batısında en kumlu bölgelerde olmalıydılar. Madem ki böylesine zengin kaynaklar vardı, bunları da bir an önce 5 yıllık plana sokmalıydılar. Bu bölgenin yararına olacaktı. Mujunkum seferini gerçekleştiren resmi görüş buydu. Ama çok iyi bilinir ki her resmi görüşün ardında olayların yarattığı bazı özel sebepler bulunur. Bu sebepler bu durumlarda her zaman insan faktörüne dayanır. Oysa insanlar kendi çıkarlarına, kendi hırslarına, kendi kusur ve erdemlerine göre hareket ederler. Bu açıdan bakınca büyük bozkırın uğradığı faciayı bir istisna sayamayız. Mujunkum geceleyin isteyerek ya da istemeyerek bu katliamı yapanları da barındıracaktı. Grupta sağ kalanlar yalnız Akbar ve Taşçaynar idi. Av sahasından olabildiği kadar uzaklaşmak için bozkırda koşmaya devam ettiler. Çok zor hareket ediyorlardı. Karınları, apış araları, hemen hemen bütün kürkleri çamur, ayakları ise kan içindeydi. Bitiktiler, yanıyorlardı sanki. Attıkları her adım dayanılmaz acılar veriyordu onlara. Tek istedikleri şey sığınaklarına ulaşmak, beklenmedik bir zamanda beklenmedik bir şekilde üzerlerine çöken bu felaketi unutmak için biraz uyumaktı. Fakat bu hayalleri de boşa çıktı. Yavrularının bulunduğu mağaraya yaklaştıkları zaman yeniden karşılaştılar insanlarla. İnlerinin yanında bodur ılgınların arasında büyük bir kamyon vardı. Kamyonun çevresindeki insanların sesleri yankılanıyordu karanlıkta. Kurtlar bir an duraladılar, sonra sessizce yollarını değiştirip bozkıra doğru koşmaya devam ettiler. Tam bu sırada rastlantı eseri kamyonun farları yandı ve güçlü ışık füzeleri karanlığı yırttı. Işığın uzandığı yön onların gittiği yön değildi ama iki hayvanın yeniden korkuya kapılmaları için yetiyordu. Sekerek, topallayarak ama dosdoğru koştular. Akbar'ın ön ayakları onu taşıyamayacak kadar halsizdi ve dişi kurt iyice topallıyor, ayaklarını soğutmak için karlı yerlere basıyor, silikleşen tabanlarıyla kar kalıntıları üzerinde izler bırakıyordu. Yavruları ölmüştü. İnsanlar işgal ettiği için inini de terk etmek zorunda kalmıştı. Şoförü de sayarsak 6 kişiydiler. İş icabı bir araya gelmiş ölü hayvan toplayıcısı 6 kişi. Sabahleyin çok erken saatlerde işe başlayabilmek için geceyi bozkırda geçiriyorlardı. İş kârlıydı. Hayvan başına 50 kopik. 3 kamyonu tıka basa doldurdukları halde vurulan veya ayakları altında kalıp ölen daha pek çok sayga vardı. Şafakta bu hayvanları toplayacak, kamyona dolduracak, sonra da daha ileride bulunan koca römorklara taşıyacaklardı. Hayvan ölülerini Mujunkum'dan çıkaracak olan örtülü yüksek römorklar özel olarak bu iş için hazırlanmışlardı. O akşam dolunay vardı ve ufukta çok erken göründü. Hala yer yer karlı olan ve gök mavisine çalan bozkırın her yerinden görünüyordu dolunay. Ay ışığı bazen küçük tepeleri, dereleri, ağaççıkları iyice belli ediyor, bazen de karanlığa düşürüyordu onları. Ama kurtların bu insansız bölgede o güne kadar hiç görmedikleri kamyonun büyük karaltısı pek belliydi ve o yüzden kaçmaya devam ediyorlardı. Her arkalarına bakışta onu görüyor ve kuyruklarını arka ayaklarına sıkıştırıp koşuyor, koşuyorlardı. Hiç durmuyor değillerdi. Ara sıra bir an durup inlerinin yanında neler olup bittiğini, insanların oraya gelip yerleşmelerinin sırrını anlamaya çalışıyor. Belki de birbirlerine bu korkunç şeyin bütün gece orada kalıp kalmayacağını soruyorlardı. Kamyon bir maz idi. Her arazide giden askeri tipte bu kamyonun kocaman tekerlekleri sanki 100 yıl dayansın diye yapılmıştı. Geride römork örtüsünün altında 10 kadar saygayı ertesi gün şehre götürmek için ayırmışlardı. Bu hayvanların arasına bir adam da uzanmıştı. Tıpkı bir savaş esiri gibi elleri bağlıydı adamın. Çevresindeki cesetler yavaş yavaş soğuyup katılaşsa da onu ısıtıyordu. Bu cesetler olmasaydı bozkır gecelerinin ne kadar soğuk olduğunu anlardı. Örtünün arasından dolunaya boşluğa bakar gibi bakıyor, soluk yüzünde ıstırap okunuyordu. Bundan sonra bu adamın akıbeti öteki adamların insafına kalmıştı. O ana kadar arkadaşlarının kendisi gibi kolay para kazanmak için katıldıklarını sanıyordu bu sürek avına. Varlığımızın tanımını yapmak zordur. Sayısız ilişkiler arasında yine sayısız kombinezonlar kurulur. İnsanların karakterleri o kadar karmaşıktır ki en gelişmiş, en hassas bir bilgisayar en normal insanlar arasında bile ortak bir davranış eğrisi çizemez. Ama bu 6 adam, daha doğrusu 6 kişiden 5'i yukarıdaki tanımın dışında kalan bir istisna oluşturuyorlardı. 6. adam olan Kepa şofördü. Aralarında evli olan, aile hayatı yaşayan yalnız o idi. Yine de diğer 5 kişiyle aynı kategoride sayılırdı ve onu arkadaşlarından ayırmak pek zordu. Kısacası bu 6 kişinin ortak yanlarını oluşturan bir eğri çizilebilirdi ve bunun için basit bir bilgisayara bile ihtiyaç yoktu. Bu bile Tanrı'nın işine akıl sır ermediğini göstermeye yetiyordu. Ve Tanrı Mujunkum'a gelen bu 6 adamı huyu suyu bir olarak yaratmıştı. Şaşılacak derecede birbirlerine benziyorlardı. Kepa'dan başka hepsi evsiz barksız serserilerdi. Üçü karıları tarafından terk edilmişti. Altısı da hayatta bir başarı sağlayamamış, bir baltaya sap olamamışlardı. İçlerinden yalnız birinin, en genç olanının özel bir durumu vardı. Adı Abdias idi bu gencin, tuhaf bir ad. Eski ahitten alınmış, Piskov civarında bir diakosun, yani papaz çömezinin oğlu olan bu delikanlı, kilisenin ileri gelenlerine göre ilerisi için çok şey vaat ediyormuş. Anasının ölümünden sonra papaz okuluna girmiş, 2 yıl sonra da mezhepten saptığı gerekçesiyle kovulmuş. Bosun, yani patronun deyimiyle asilikten yargılanmak üzere eli kolu bağlanarak kamyona atılan ve hayvan ölülerinin arasında uzanıp yatan adam işte o idi. Ekipte Abdias dışında herkes alkolik ya da kendilerinin pek hoşlandığı bir deyimle profesyonel ayyaş idiler. Kepa onlardan bu tanımda da ayrılıyordu. Çünkü o bir sürücüydü ve sürücü belgesini kaybetmek istemiyordu. Hem karısı içtiğini anlayacak olsa gözlerini oyardı. Ama o gece öbürleri gibi o da sarhoş olmuştu. Abdias'a gelince onun içmesine görünürde bir engel yoktu, bekardı. Araba kullanmak gibi sorumluluk isteyen bir iş yapmıyordu. Ama küçük bir yudum içmeyi bile reddetmişti. Bu inat Bos'u çileden çıkardı. Bos bu isimle çağrılmayı kendisi emretmişti. Ordudan atılmadan ve bu ölü hayvan toplayıcısı çete ile buraya gelmeden epeyce önce disiplinli bir bölüğün kumandanlığını yapmış bir teğmendi. Ordudan kovulunca onun bu durumuna üzülen bazı insanlarla arkadaş oldu. Bunlar onun aşırı gayretinden dolayı cezalandırıldığına inanıyor, kendisi de olayı böyle kabul ediyor, büyük bir haksızlığa uğradığını söylüyor ve buna çok üzülmüş görünüyordu. Ama ordudan çıkarılmasının asıl sebebini hiç anlatmıyordu. Asıl adı Kandalov ya da Handalov idi ama hiç kimse durmuyordu bu ayrıntı üzerinde. Bos kelimenin tam anlamıyla Bos idi. Junta'nın ikinci üyesi Mişaş idi. Oy birliği de çetenin adına Junta demişlerdi. Bu isme yalnız Hamlet lakabı ile anılan Galkin itiraz etmişti. Galkin bölge tiyatrolarının birinde aktörlük yapmıştı. İşte bu Hamlet Galkin, cunta mı?
Boş versenize demişti, ben cuntaları sevmem. Biz Safari'ye büyük sürek avına çıkıyoruz. Bize uygun düşen isim Safari'dir.
Ama Safari adını kimse benimsemedi. Herhalde bu isim pek ukalaca gelmişti onlara.
Cunta daha iyi, daha erkekçe bir isimdi.
Mishash'ın asıl adı ya da lakabı da Misha Shabashnik idi. Dipnot. Shabashnikler serbest işçilerdir. Teklif edilen ve bulabildikleri her işi yapar, dolgun ücret alırlar. Bu iki isim birleştirilmiş, kısaltılmış Mishash olmuştu. Mishash boğa gibi kuvvetli, saldırgan ve kötüydü. İsterse boss'a karşı çıkar ve boss bile olabilirdi. Ağzından orospu sözü hiç düşmez, her cümlenin sonunu nokta koyar gibi orospu kelimesiyle bitirirdi. Abdias'ın kollarını bağlayıp kamyona atma fikri de ondan çıkmış, cuntada oy birliği de kabul edip yerine getirmişti. Yukarıda sözünü ettiğimiz Hamlet Galkin'in bu topluluktaki yeri en gerideydi. Ayyaşlığı yüzünden sahneden pek erken ayrılmak zorunda kalmıştı. Bulabildiği küçük işleri yaparak geçiniyordu. Son olarak da kendini hiç beklemediği ama derhal kabul ettiği bu kazançlı işte bulmuştu. Pek alaya aldığı, adını ve nereden geldiğini bile bilmediği hayvan ölülerini kamyona doldurmak, birkaç günde öbür işlerden bir ayda zor kazanabileceği kadar para kazanmak, üstelik bostan bir kasa vodka da cabadan. Vodkanın parasını aslında ortaklaşa ödüyorlardı. Grubun en zararsızı, en yumuşak başlısı o bölgenin yerlisi olan Mujunkum yakınlarında doğmuş Uzukbay adında biriydi. Ona daha çok yerli diye hitap ederlerdi. En belirgin ve beğenilen özelliği hiçbir şeyi izzeti nefis meselesi yapmayışı, öz saygısının bulunmayışıydı. Ne denirse kabul eder, her teklife uyar, bir şişe vodka için Kuzey Kutbu'na bile giderdi. Basit bir geçmişi vardı. Eskiden traktör sürücüsüymüş ama içkiye kaptırmış kendini. Çok sarhoş oldu bir gece, traktörü yolun tam ortasında bırakıp gitmiş, hızla gelen bir araba bu traktöre çarpmış ve arabanın sürücüsü hemen orada ölmüş. Bizim yerli 2 yıl hapse mahkum olmuş, cezasını çekerken karısı çocuklarını da alıp terk etmiş onu. Hapisten sonra sürücülük belgesi de alındığı için işsiz kalmış. Bir mağazada hamallık yapıyor, her sandığı indirişle binanın koridoruna geçip kafayı çekiyormuş. Boss onu o halde bulmuş, teklifini yapmış ve Uzukbay'da hiç tereddüt etmeden takılmış peşine. Kaybedecek bir şeyi yokmuş zaten. Kandalov işine yarayacak adamları bulmakta gerçekten becerikliydi. Bu bakımdan onu hiç yanıltmayan bir sezgisi vardı. Mujunkum avı için oluşturduğu bu yaman ekibin üyelerini de işte bu sezgi gücüyle seçmiş, toplamıştı.
4. Ayrımın sonu. Sayfa 41.